Ayrım 7.
Oturdular, yemeklerini yediler. Yemekten sonra bir saatten fazla hep dersle meşgul oldularsa da o geceki ders yalnız şarkılar tercümesiyle bazı aşk şiirlerine özgü kaldı. Bu kızların Osmanlı şiirlerinden aldıkları zevke Rakım şaşıyordu. Hele bir şiiri iyice ezberledikten sonra o kadar şairane ve hatta aşıkane bir tavırla okuyorlardı ki dinleyenleri açıkça etkilerdi. Şiir hakkında o gece söz açıldı. Can, İngilizce şiirler insana hiçbir ateş vermez. Ben Fransız şiirlerini daha çok severdim ama artık Türkçe öğrendikten sonra Fransız şiirlerinden tamamen vazgeçtim. Margaret, ben de öyle. Şiir insanı yakmadıktan sonra ne işe yarar? Rakım, o ne ya? Ben bu akşam sizden hiç işitmediğim sözleri işitiyorum. Margaret, hangi işitmediğiniz sözler? Rakım, şu şiirlerin insanı yakması filanı, size bu duyguları kim verdi? Can, tuhaf konuşuyorsunuz Rakım efendi. Ya biz odundan mı yaratıldık? Rakım, iyi ama her şeyin bir vakti vardır kuzum. Ben sizin öğretmeniniz olduğum için sizlerin daha bu gibi düşüncelerin zamanı değildir diye hatırlatmaya hakkım vardır. Can, evet bu hakkınızı kabul ederiz. Margaret, hem bunu rica ederiz hem de bu izni asla kötüye kullanmayacağımızı garanti ederiz. Rakım, biraz değerlendirmeden sonra hafifçe gülümseyip, kötüye kullanmayacağınıza mı? Can, niçin güldünüz Allah aşkına? Rakım, hiç. Can, hiç değil. Mutlaka bir düşünceyle güldünüz. Ama bizden ne düşündüğünüzü saklamayınız. Kardeş gibi görüşmüyor muyuz ya? Rakım, ben de öyle kabul ediyorum fakat. Margaret, evet fakat. Rakım, madem ki şiirlere hevesiniz çoktur, size bazı Farsça şiirleri de verirdim ve Osmanlı şiirlerinin daha parlaklarını da tercüme ederdim. Ama bu kadar serbestliği kötüye kullanmanızdan çok korkarım. Kızlar Rakım'dan bu izni görünce öğretmenlerini kucaklayacak kadar sevinç tavırları gösterip sonra, Can, bizim güzel ahlakımıza güveniniz. Rakım, yerden göğe kadar. Margaret, size yeniden garanti vermeye mecbur mu olacağız? Rakım, hayır, ben sizin ahlaki güzelliğinizden eminim. Ancak şiire çok hevesli olan kızlar, şiirin duygularına ve coşkusuna pek de tahammül edemezler. Can, biz halimizden bir kişiye renk vermemeyi size garanti verebiliriz. Rakım, öyleyse dinleyiniz diye hafızın şu. Ey esfuru guru yetruşen çerağı dide, manendi çeşmi mestet, çeşmi cihan ne dide. Hem çüntü nazenini sertabe paletafet, giri nişan ne dide, ez dünya aferide. Ber kastı hünü uşak, ebrüvü çeşmi mestet, gâhin kemin güşade, gâh an keman keşide. Ez suzu sine, her dem düdem beser berayet, çün üt çent başem der ateş aremide. Ger ber lebem nehi, leb ya bem hayatı baki, andem ki canı şirin, baş et belet reside. Hoca Hafız'ın bu gazeli ezberinde olanlar iyi bilirler ki, Rakım adı geçen gazelin birkaç beytini eksik okumuştur. Bundan niyetinin ne olduğunu bilemeyiz. İhtimal ki o beyitler ezberinde kalmamış veyahut ihtimal ki onları durum ve yere göre o kadar hoş bulmamış. Ancak gazelden bu miktarını aynı Şirazlıların söyleyişi üzere Farsçayı adeta şeker çiğner gibi çiğneyerek bir okuyuş okudu ki kızlar henüz manasını anlamadıkları halde yalnız telaffuzda olan ve şekerlere de benzemeyen tatlılığına hayran oldular. Sonra Rakım bunu tercümeye başlayıp da anlamını da anlattıktan sonra zaten aşıkane duyguları yeni uyanmaya başlamış olan kızlar gerçekten kendilerinden geçtiler. Bizim Rakım'ın adı geçen gazele ne şekilde anlam vermiş olduğunu sonradan öğrendiğimizden o kısımda okuyucuya özel bir fikir olsun diye verdiği anlamı aynen aşağıya yazıyoruz. Görmüyor musun ki gözlerim, ferahlık, sevinç tam bir gönül açıklığıyla pırıl pırıl parlamaktadır. Ama bunun sebebini başka bir şeye yorumlamayınız. Göz nurunun bu kadar parlak olması ancak senin parlak yüzünün aydınlığından yansıyan bir parlaklığı olmasındandır. Hiç aynayı eline alıp da kendi güzelliğini kendin zevkle seyrettin ve hele gözlerinin güzelliğine dikkat ettiğin oluyor mu? senin mest edici gözlerin gibi gözleri, cihanın gözleri görmemiştir. Kendi gözlerin, kendinde olan güzelliği görmekten aciz ise, sana ben haber vereyim. Senin gibi baştan ayağa kadar hoş ve narinini dünyanın hiçbir tarafında haber veremediler. Zira Allah tekrar öyle bir vücut daha yaratmadı. Bizim seni seyrederken nasıl etkilendiğimizi sormuyor musun? Biz senin kaşların ve gözlerin karşısında tir tir titremekteyiz. Zira aşıkların kanına ve canına kasıtla kah senin sarhoş gözün pusu kurmuş ve kah zalim kaşın keman çekmiştir. Gerçi sen bizim böyle mahzun mahzun ah edişlerimizden ve ağlayarak niyazlarda bulunmamızdan zevk alıyorsun. Ancak cayır cayır yanan yüreğimizin dumanı her an başımızı sarmakta olup, bu dumanın tabii kokusu için bir öd ağacı gibi nice bir ateşler üzerinde yanıp kalalım. Senin aşkının derdiyle hasta oldum. Döşeklere düştüm. İşte artık hayatımdan da ümit kalmadı. Eğer tatlı canımın dudaklarıma kadar gelmiş olduğu şu anda, sen dudaklarını dudaklarımın üzerine koyarsan sonsuz hayat bulurum. Yoksa böyle kıvrana kıvrana can verir giderim. Tam Rakım bu açıklamayı bitirmiş ve kızlar Fransızca söylenip açıklanan sözlerin anlamı kağıt üzerine yazmış idiler ki anne ve babaları geldiler. Mr. Ziklas bunları yazı masası başında görünce çok memnun olarak, Ziklas, işte oğlum, değer bilen, terbiyeli adamların davranışı hep böyledir. Demek oluyor ki akşamdan beri 3-4 saat vaktinizi hep bu yolda geçirdiniz. Can ile Margaret, evet babacığım. Mr. Ziklas, doğrusu Rakım Efendi aramakla bulunur zatlardan değildir. Rakım, yakın ilginizle beni ihya ediyorsunuz efendim. Ziklas, hadi birer punç içelim mi? Rakım, artık bana izin verirseniz iyi olur. Zira gideceğim yer biraz uzaktır. Salı pazarı malum ya efendim. Ziklas, evet salı pazarındasınız. Gerçi biraz uzakçadır. Canım Rakım Efendi, siz bizi evinize hiç davet etmediniz. Biz henüz bir Alaturka ev görmedik. Kızlar, vallahi babacığım, Rakım Efendi'nin evini biz de görmeyi pek arzu ederdik. Kim bilir ne kadar güzel kitapları vardır. Mr. Ziklas, bu kızların da merakları kitap. Ziklas, öyle ya karıcığım, öyle ya, onlara bu fikir de Rakım Efendi'den geldi. Sahi Rakım Efendi, bir gün bizi evinize götürünüz. Rakım, baş üstüne efendim, beni ihya etmiş olursunuz, ne zaman isterseniz. Fakat bir müddet sabretseniz de bari bahar gelse, bir küçük bahçem var, onun da güzel mevsimini görmüş olursunuz. Kızlar, bak bak, bahçesi de varmış. Mr. Ziklas, siz ne zaman uygun görürseniz o zaman olsun. Ziklas, Rakım Efendi'nin uygun görmesi yerindedir. Orada da bir sandal gezintisi yaparız. Hepsi uygundur. Bu söze son verildikten sonra Rakım kalktı. Hepsine veda ederek o akşam mehtap olduğundan bu güzellikten yararlanmak için evine kadar yaya yürümeye karar verdi. Kumbaracı yokuşunu inmeye başladı. 6. Bölüm. Yukarıda 5. bölümün sonunda bahar mevsimine kadar geçtiği haber verilen bazı durumlar bitti mi? Ne gezer? Hatta Rakım için bu garip gecenin bile olaylı halleri henüz bitmedi. Josefino'dan gördüğü garip davranış kızlarda gördüğü aşikane bir takım tavırlarla birleşip yolda Rakım'ı o kadar meşgul etti ki tophaneden doğru gele gele kendi evini değil hatta fındıklıyı bile geçip adeta Kabataş'a yaklaşmış olduğu halde aklını zor bela başına almıştı. Acayip, bu kadar dalgınlığa sebep. Söyledik ya işte, Josefino'nun haliyle İngiliz kızlarının tavırları arasında Canan meselesinin bağlantısıydı. Rakım gerçi Josefino'yu pek insaniyetli, terbiyeli, nazik bir kadın olarak tanımıştı. Ancak aralarında geçen aşikane davranışlar gereğince Josefino'nun Canan hakkında söyledikleri gibi düşünmesinin lazım geleceğini hesap ederdi. Gerçi bir ara, adam sende kadının hakkı var ya, bizim davranışımız bir çeşit ihtiyacı dengelememizden ibaretti demişse de, yok ama bu kadın beni severdi, ben de onu severdim. Josefino kırklık bir kadın olmakla beraber yabana atılacak güzellerden değildir. O boyunun posunun tatlılığıyla, o terbiyesi, o kibar tavrıyla herkes kendisini sevebilir. İyi ama yok. Mutlaka diye, mutlaka bu kadının davranışına bir kesin hüküm veremezdi. İngiliz kızlarına gelince o baygın mavi gözleri gittikçe başka bir hal aldığı gibi, hele bu akşam Hafız'ın adı geçen gazelini okurken kızlarda gözlerin iyice süzülüp gittiğini, göğüsleri şişip nefeslerinin içlerine sığmayarak birbirini takip etmekte olduklarını görmüştü. Şüphe yok ki bu kızlarda aşk duygular uyanmış. Bunlar sevmek, sevilmek ihtiyacını duymaya başlamış ama acaba göğüs geçirişler kimin içindi? Ah, bunların sırdaşı olmayı çok isterim. Bilsem kimin için göğüs geçirirler. Ah, o sevdikleri adamlar ile bunları bir yerde görsem. Bir aşık adam ve aşık kadını karşılıklı aşk halinde görmek ne büyük tat, ne büyük mutluluktur diye mesele içindeki bu gizli yönü illa keşfetmeye zihnini zorlardı. Hele aklına Canan geldikçe var ya. Kabataş yanında aklını başına alarak geri döndükten sonra kapısının yanına varıp tık etti. Canan'ın biraz gecikmiş olmasına bakılırsa zavallı kızcağızın uyumuş olduğu anlaşılır. Gerçi kız gecikti. Bununla birlikte kapıyı bir daha çaldırmaya meydan bırakmayıp koştu, geldi, kapıyı açtı. Elindeki şamdanın ışığı gözlerini hala kamaştırmakta olduğu gibi uyku mahmurluğu da gözlerinde olduğundan o kadar hoş ve etkileyici bir halde idi ki tarif edilemez. Rakım adeta kendisini kaybederek yatak haliyle açık saçık bulunan göğsüne başını sokup bir şeyler koklamak hevesine kapılmıştı. Yine derhal aklını başına toplayıp temkinini eline aldı. Yukarıya çıktılar. Rakım soyunup kanepesinin üzerine uzandı. Kız Rakım'ın giysilerini çıkarmakla meşguldü. Derken Rakım zevkten ürperir bir sesle söze başladı. Rakım: "Ey koca Canan, senin galiba hiç haberin yok." Canan heyecandan yüreği oynayarak: "Neden efendim?" Rakım: "Neden mi? Sana alıcı çıktı akuzum." "Vah zavallı kızcağız. İnsan böyle güzelleri ne kadar, hem de ne kadar sever bilir misiniz? Yüreği acıya acıya sever. İşte bu adamı tatlı tatlı ağlatan bu türden kızların şefkatle karışık olan sevgisidir. Zavallı Canan, efendisinden bu sözü işitince elindeki elbise elinde kalıp şaşırarak kesik kesik." Canan: "Alıcı mı çıktı efendim?" Rakım: "Evet, hem de alıcının yağlısı. Senin için 1500 altın veriyorlar." Bu sözü söylerken Rakım'ın gözleri sulandı ama şiddetle kırparak yaşlarını kuruttu. Canan heyecanından dayanamayarak: "Çok para değil mi efendim?" Rakım: "Çok para elbette." Canan tam bir ümitsizlikle: "Satacak mısınız efendim?" Rakım: "Sen ne dersin?" Canan mosmor kesilerek: "Ben sizin malınızım efendim, siz bilirsiniz." Rakım İçinden doğru kabarıp gelen bir feci duyguyu tutmaya çalışarak: "Yok, sen ne diyeceksin? Ben onu bilmek isterim." Canan gözleri dolup burnu kızararak ve dudakları tir tir titreyerek: "Ben ne diyebilirim efendim? Size para lazım. 1500 altınınız olursa benim gibi tam 15 tane Canan satın alabilirsiniz." Kızın bu sözü üzerine Rakım içinden kabarıp gelen duyguları yutmak isterken başaramayıp gözlerinden yaşlarını boşalttı. Kız bu hali görünce o bile artık şiddetli bir gözyaşı selini göz pınarlarında tutamayıp taşırdı. Bu halin biçare Canan için acıklı bir hal olduğu zaten halinden anlaşılıyordu. Gerçi Rakım için daha acıklıydı ama bu acının içinde bir de büyük tat vardı. Bu tatı herkes takdir edemez. Halden anlayanlar takdir eder. Ömrünü odun gibi geçirmeyip de 5-10 kere tatlı tatlı ağlamış ve hem de ağlayışının tadına doyamaya doyamaya ağlamış olanlar o halde Rakım'ın tattığı tadı takdir edebilirler. Bununla beraber Rakım yine sözüne devam etti. Rakım: "Hayır, sen beni yanlış tanımışsın Canan." Canan çehresinde birdenbire birçok sevinç belirtileri görünerek: "Beni satmayacak mısınız efendim?" Rakım: "Ama nasıl satacağım? Senin için verecekleri 1500 altını ve burada ne kadar elbisen, elmasın filanın varsa hepsini sana vereceğim. Sen bunlarla zengin bir hanım olacaksın. Nasıl, razı mısın?" Canan bu sözü işitir işitmez, daha sözün başındayken şaşkınlığından dolayı hala elinde bulunan elbiseyi fırlatıp atarak kendisini de efendisinin kolları arasına atar. Ben ne 1500 altın isterim, ne giysi, elmas isterim. Sizi isterim. Sizin esiriniz, kulunuz olayım. Bana o saadet yeter, diye Rakım'ın ayaklarını öpmeye başladı. Rakım kendisini koruyarak, öyle ama Canancığım, sen hep böyle kalacak değilsin ya. Gençsin, güzelsin, zekisin, marifetlisin. Gidecek yerde mutlaka seni odalık yaparlar. Hazır zengin olacaksın. Sana benden ne fayda? Canan, hüngür hüngür ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayıp, istemem efendim, istemem. Bana ne odalık olmak lazım, ne de zengin olmak. Ben sizin kapınızda kul olayım, ocağınızda kül olayım. İsterseniz öleyim. Rakım, hayır, sen benim kız kardeşim ol. Canan, ben şimdiye kadar sizin kapınızda sürdüğüm mutluluğun şükrünü ödemekten acizim. Başka hiçbir şey istemem. Rakım, ama sen benim sözüme dikkat etmedin. Yine tekrar edeyim, kız kardeşim ol diyorum. Canan, dikkat ettim efendim. Meramınızı anladım. Ne yalan söyleyeyim, kız kardeşiniz olmam. Rakım, kız kardeşim olmaz mısın? Canan, olmam efendim. Rakım, kız niçin? Canan, rengi ne al, ne mor, ne siyah. Kısacası hiçbir şeye benzemeyerek, olmam efendim. Kız kardeşiniz olmam. Kız kardeşiniz olmak bana esiriniz olmak kadar lezzet vermez. Ben şimdiye kadar devam eden halimden memnunum diyorum. İnsanlık edecek ve para uğruna beni satmayacaksanız ayaklarınızı öpeyim. Kurbanınız olayım efendim. Beni yine eski halimde bırakınız. Siz yine Canan dedikçe dünyalar benim oluyor. Kardeşim diyecek olursanız kalbimde duyduğum lezzeti bulamam. Artık beni daha fazla söyletmeyiniz efendim. İşte dedim ya. Eğer satacaksanız sizi bir sene içinde 1400 altın kazançtan men etmeye yüreğim razı olmaz. Artık söz bu dereceye geldikten sonra Rakım, her taraftan beynine hücum eden hayallerin ve düşüncelerin hiçbirisini yenemeyerek tam bir mağlubiyetle kıza sarılıp, Rakım, satmam seni Canan'ım, satmam. Sen bana bu dünyanın varından daha kıymetlisin. Onların milyonlarca altınları yine onların olsun. Sen bana yeterlisin. Fakat arz ettiğim kardeşliği kabul etmediğine canım sıkıldı. Canan, efendisinin kulları arasında olduğu halde bile edep ve vakarını elden bırakmaz, sonra yavaşça kendisini sıyırıp çıkarak, kardeşliğinizi kabul etmem dedim. Şimdiye kadar geçirdiğim ömürden memnunum dedim. Bu garantiyi vermeniz üzerine daha çok memnun oldum. Ben bir saat önce sizin için nasıl bir Canan idiysem, şimdi yine o Canan'ım. Her zaman yerine getirmemi isteyeceğiniz her türlü emriniz benim için en büyük bir şereftir. Var olunuz efendiciğim, sağ olunuz da ben sizin uyurken olsun yüzünüzü görmekle yetinirim. Hem artık bana izin veriniz, odama çekilip kapanayım. Kız bu sözleri söyledi ve efendisinde cevap olarak bir derin sessizlik gördüğü için yavaşça odasına çekilip kendisini yatağa attı. Ey Rakım, o geceyi nasıl geçirdi? İşte burası düşünülecek noktadır. Kah yarım saat kadar çılgıncasına dalgınlıktan sonra fırlayıp, acayip, bana kim mani olabilir, malım olması lazım değil, işte kız benim kız kardeşim olmayı kabul etmeyip diye büyük bir arzuya kapılırsa da bu durum ve tavır üzerinde iken dahi kendisini başka bir dalgınlığa kaptırarak, hayır, tedbir gerekli, tedbir, acelem ne, işte yanımda yatıyor, ne vakit olsa benim değil mi? Acele işin pişmanlığı sonra tamir kabul etmeyecek kadar büyüktür diye garip bir ümitsizlikle yatağına girdi. İşte bu ızdırap hali içinde adeta sabahı buldu. Siz bu hale cinnet mi dersiniz, ahmaklık mı? Hele biz ikisinden de hiçbirisine ihtimal veremeyiz. Aşkın bir de böyle kavuşma içinde ayrılık köşesi vardır ki bunun erbabı biraz nadirce bulunur ise de o nadir erbab bunun zevkini de çok az şeyde bulur. Size kendisini ram ve hatta mal eden bir kızı yanı başınıza almış olduğunuz halde nefsinizi engelleyerek o mahrumiyetin, o ayrılığın lezzetini tattığınız var mıdır? Varsa Rakım'a ne divane dersiniz ne de ahmak. Yoksa divane demekte serbestsiniz, ahmak demekte. O şehvet denilen şey yok mu? Pek kötüdür ama gerçekten kötüdür. Aşkın ruhu denilen hayali şeyin temizliği, pis şehvet ile kirlenince zevki kaçar. Fakat o zaman hırs ve açgözlülük insanın gözlerine perde çektiği için adam o lekeyi göremez. Efendim, ayrılık ve buhranındaki hem de kavuşma içinde bulunan ayrılık ve mahrumiyetteki hayalin lezzetinde görülen o devamlılık ne devamlılıktır? Bir kendinden geçme ve aklını yitirmeden ibareti olup, devamı da birkaç saniyeden ibaret olan ve bir çeşit hastalıktan, marazdan başka bir uygun açıklaması olmayan şehvet düşkünlüğündeki süratle sona erme hesaba katılacak bir şeydir. İnsan 40 yıl hasret kalsa, aşktan gelecek olan lezzet 40 yıl devam eder. Adam 40 yıl genç, şuh çılgın bir halde kalır. Eğer aşığıyla 40 yıl üzere devam edecek olsa, gerçekleşecek olan tam kavuşma insanı soğutur, söndürür, büklüm büklüm eder. Güzel ama 4 saat evvel Josefino ile göğüs göğüse, göbek göbeğe olan Molla Rakım hakkında da bu ince düşüncelerin hükmü uygulanacak mı? Onun hakkında uygulanmayacak olsa, ya kimin hakkında uygulanacak? 4 saat evvelini iyi düşünmelisiniz. O zaman Rakım'da aşk sultanının 4 saat sonraki görüntüleri var mıydı? Bir de ertesi gününe bakalım. Vay, ertesi günü ne olmuş? Ne olacak? Sabahleyin erkenden koca Rakım kalktı, soluğu Beyoğlu'nda alıp Josefino'yu yatağından henüz kalkmış buldu. Daha selam vermeden Rakım, "Madam, siz bu akşam bana ne diyordunuz?" Josefino, "Ne diyordum, ne bileyim ben. Sana birçok şey söyledim." Rakım, "Beni bir metres gibi tanıma, dost gibi tanı demediniz miydi?" Josefino, "Evet, öyle demiştim." Rakım, "Öyleyse işte emin olunuz ki bundan sonra sizi dost gibi, kız kardeşim gibi, ana gibi, ne isterseniz o gibi tanıyacağım." Josefino, sevinci kedere katarak, "Korkarım dediğim oldu." Rakım, "Bu akşam Canan beni cayır cayır yaktı," diye olayı anlatmaya başlayıp, ancak meseleyi o kadar yanık bir yoldan hikaye etti ki, hatta Josefino'nun bile yüreği kabardı. Josefino, "Pek memnun oldum ama demek oluyor ki kendi çıkarlarımı kendim baltaladım." Rakım, kadının dizlerine kapanarak, "Seninle sürdüğüm ömrün tadını mezara kadar değil, mezarda dahi unutmayacağıma yemin ederim. Hele dostluğum, kıyamet saatine kadar devam edecektir. Rica ederim, beni şu bu gece almaya başladığım lezzetten de mahrum etme." Josefino, "Delisin, divanesin, zalimsin, hainsin." Rakım, "Bu kadar azara sebep." Josefino, "İki başlı yararı başaramadığın için." Rakım, "Ama Josefino, bana yardım et, bu kadarına kadar tahammül edemeyeceğim." Josefino, "Şimdi üzerine varmam. Ateşini pek keskin, pek şiddetli görüyorum. Sonra sen yine Josefino'nun kolları arasında ezilirsin. Bununla beraber sana müjde veririm ki zavallı Canan'ı bu gece mutlu ettin. Onun da gözlerinden akan yaşların her biri bir özel lezzet ile akmış olduğuna inan. Zavallı kızcağız, sen benim elimden Rakım'ı değil, canımı alsan acımam. Hele ki Rakım senin hakkındır, sana benden fazla layıktır." Şu aşağıdaki olayı da hatırlatırsak, bahar mevsimine kadar geçen durumları bitirmiş oluruz. Şöyle ki, Canan'ın satılmak istenilişi meselesi üzerinden ancak bir hafta kadar zaman geçmişti ki, bir gün Rakım, Taksim önlerinde Felatun Bey'e rastladı. Eski tanışma yok olur mu hiç? Rakım, gönülden gelen bir saflıkla, "Vay beyim keyifler." Felatun, "Hiç sorma birader, hele şu devil yani yastan kurtulduğuma bir teşekkür ediyorum ki. Maluma, pederim vefatı üzerine yas tutmak alafrangada vardır. Her tarafım gece karanlığı gibi simsiyah kesilmişti." Rakım, "Evet, alafrangada vardır ama biz yani Türkler bu kurala uymaya mecbur değiliz. Cuma geceleri bir Yasin-i Şerif ile ölülerimizi anmak." Felatun, "Öyle ama beni kendi halime bırakıyorlar mı ya?" Rakım, "Size kim karışır?" Felatun, "Kim mi karışır? Hey birader hey, hiç sorma başım bir belaya çattı ki."